Ayrım 49, sayfa 416. Şasa bu dikkatlerden cesaret buldu, tüm tedbiri elden bıraktı. Bakıyorum dediğimi size kanıtlamam gerekiyor. Yahudiliğin en eski sırlarını bildiğimi göstermek için size en büyük sırrımızı açıklayacağım. Hahamın ucumuzdan kestiği ve minik parçayı, o minik parçayı ne yaparlar hiç merak ettin mi? Sus Şasa dedi David. Matilda Jane'in ne diyor diye ilgiyle sordu. Tara, Şasa Courtney, iğrençleşme dedi. Bitti dedi kahverengili çavuş. Biraz tedirginleşmişti. Ama kahvenin öteki müşterileri keyifle sırıtıyorlardı. Açık saçık espriler bu sokakların baş eğlencesiydi. Bunu fırtına birliklerinin karşısında sergilemek hoşlarına gidiyordu. Peki, ben anlatayım size. Şasa artık David'e de, Tara'ya da aldırmıyordu. Onları Tuz'a yatırırız, Kudüs'e yollarız. Zeytin Dağı'nda kutsal bir tarla vardır. Hamursuz geldiğinde baş haham onları sıra sıra oraya eker. Sihirli bir işaret yapar. O zaman bir mucize olur. Mucize, büyümeye başlarlar. Şasa büyümeyi tarif edecek bir de hareket yaptı. Uzarlar, uzarlar, giderek büyürler. Kahverengililer onun giderek yükselen eline anlamaz bakışlarla bakıyorlardı. Sonra ne olur biliyor musunuz diye sordu Şasa. Çavuş elinde olmadan başını iki yana salladı. Koskocaman olduklarında onları Berlin'e yollarız, Nazi fırtına birliklerine katılırlar. Adamlar ağızları açık, kulaklarına inanamayarak bakıyorlardı. Şasa sözlerini daha da cakalı bitirdi ve onlara bazı şeyler öğretilir. Hazır ol durmasını. Elini öne uzattı. Bağırmasını, avazları çıktığı kadar. Hail, neydi? Neydi o adamın adı? Tanrı aşkınıza. Çavuştan bir böğürtü kurtuldu. Sağ eliyle bir yumruk savurdu. Şasa eğildi ama içkiden sersemlemiş olduğundan yere yıkıldı. Masanın örtüsünü de birlikte çekip kaydırdı. Bütün bardaklar kırıldı. Şampanya şişesi içindeki sıvıyı püskürterek yerde yuvarlandı. Kahverengililerden ikisi Şasa'nın üstüne atılıp yumruklamaya koyuldular. David fırlayıp onun yardımına koştuğu sırada kahverengililerden biri onun iki elini arkasına alıp tuttu. David debelendi, sağ elini kurtardı, dönüp adamın burnuna nefis bir yumruk indirdi. Adam bağırıp David'i bıraktı ama bu sefer diğer ikisi David'i arkadan kavrayıp kollarını hareketsiz tuttular. "Bırakın onu!" diye bağırdı Matilda Jane'in. Kendini kaldırdığı gibi kahverengililerin omuzlarına fırlattı. Bir tanesinin kasketini başından attı, saçlarına sarıldı. "Bırak David'i domuz!" Saçlara tüm gücüyle asılıyordu. Adam ondan kurtulmak için yerinde döndü. Kadınlar bağırmaya başlamıştı. Kahvede masalar, sandalyeler kırılmaktaydı. Kahveci mutfağın kapısında durmuş, ellerini ovuşturuyor, yüzü acılı bir ifade yansıtıyordu. Şasa Courtney diye bağırdı Tara öfkeyle. Serseri gibi davranıyorsun, kes hemen. Şasa, kahverengi üniformalıların altına yarı gömülmüş, tekme, yumruk savurmaktaydı. Anlaşılır bir cevap veremedi. Kabadayılar başlangıçta şaşkındılar ama artık hızlı hareket etmeye başlamışlardı. Sokak kavgaları onların bilim dalıydı. Kahverengili adam omuzlarını silkip Matilda'yı salonun ta köşesine savurdu. İçlerinden üç tanesi Şasa'yı tutup ayağa kaldırdı, mutfak kapısına doğru götürdüler. David'e de aynı işlem uygulandı. Adamların ikisi birer koluna girmiş, burnu incinen de arkadan geliyor, kanları gömleğinin göğsüne damlarken sürekli küfürler sıralıyordu. Kahvenin sahibi acele yana çekildi. Adamlar Şasa ile David'i mutfaktan geçirdiler. Garson ve hizmetkarları yanlara fırlattılar. İki genci arkadaki çöp yığını küçük avluya çıkardılar. Şasa bu arada etkisiz kalan bir mücadele veriyordu. Kahverengililer hiç konuşmadılar. Emir vermeye gerek yoktu. Bayıldıkları sporu uygulayan profesyoneller de onlar. İki kurbanları ustaca duvara yasladılar, yüzlerini, vücutlarını, sonra yine yüzlerini yumruklamaya giriştiler. Patlatırken bir yandan da keyifle homurdanıyorlardı. Matilda Jane'in onların peşinden bahçeye çıkmıştı. David'in yardımına koşmaya çalıştıysa da bir itmeyle geri geri gidip yıkıldı. Çöp tenekelerini devirerek yuvarlandı. Tara mutfakta kahvenin sahibine öfkeyle bağırıyordu. "Polisi arayın hemen. Duyuyor musunuz? Polisi çağırın diyorum. İki masum insanı öldürüyorlar orada." Adam bir çaresizlik işareti yaptı. "Yararı yok Fräulein, polis gelmez." Şasa iki büklüm oldu. Düşmesine izin verdiler. Üç tanesi sırf onu tekmelemekle uğraştı. David'i dövmekte olanı ter içinde kalmış, burnundan soluyordu. Geri çekildi, ölçülü bir yumruğu olanca hızıyla savurdu. David'in sallanan başı ağzına yediği bu yumrukla geri büküldü. Tuğla duvara küt diye çarptı. Onun da yüzük oyun yıkılmasına izin verdiler. David çuval gibi yatıyor, yediği tekmelerden kaçınmaya çalışmıyordu. Kıvranmayan, bağırmayan, merhamet dilemeyen birine vurmanın zevki yoktu. Adamlar kasketleriyle sancaklarını çabucak topladılar, yola açılan aralıkta ilgilenmiyormuş gibi durmaya çalışan iki polisin yanından geçip gittiler. Matilda Jane'in David'in yanına diz çöküp onun zavallı başını kendi kucağına yatırdı. "Konuş benimle David," diye hıçkırdı. Tara mutfaktan elinde ıslak bir bezle çıktı, kaygılarını belli etmemeye çalışarak Şasa'nın üzerine eğildi. Kurbanların hayat belirtisi göstermesi birkaç dakika sürdü. Şasa doğrulup oturdu, başını dizlerinin arasına sarkıtıp salladı. David tek dirseği üzerinde yükseldi, ağzındaki kanlarla birlikte bir de diş tükürdü. "İyi misin David, oğlum?" diye sordu Şasa patlak dudakları arasından. David, "Şasa, bir daha bana yardıma koşma," diye inledi. "Öldürteceksin beni." Matilda Jane'in onların ayağa kalkmasına yardım etti. Şasa artık ayılmıştı. Bu yüzden Tara sert ve suçlayıcı davranıyordu. Çok adi bir davranıştı Şasa Courtney. Kaba ve ayıptı. Sana yapılanları hak ettin. "O kadarı da fazla," diye itiraz etti Şasa. David'le ikisi birbirine yaslanıp topallayarak yola çıktılar. Kenardaki polislerden biri onlar geçerken homurdandı. "Ne dedi?" diye sordu Şasa. Tara buz gibi bir sesle tercüme etti. "Doğru bir söz söyledi. Bir daha sefere toplu yerde şiddet eyleminden tutuklanırsınız," dedi. İkisi acılar içinde yürürken Matilda Jane'in üstlerine titriyor, Tara ise onlarla ilgisi yokmuş gibi 10 adım kadar önden gidiyordu. Otele gelip asansöre bindiklerinde Matilda Jane'in düşünceli bir sesle sordu. "O anlattığın hikaye vardı ya Şasa, hani Zeytin Dağı ile ilgili. Hiçbir şey anlamadım ben ondan. Neymiş büyüyen, söylesene bana." David'le Şasa ağrıyan yerlerini tutup bir kere daha iki büklüm oldular. David, "Ne olursun sus artık," dedi. "Gülünce öyle canım acıyor ki." Tara bir hışım kardeşine döndü. "Hele bu olayda senin oynadığın rolü babama söyleyeyim de görürsün küçük hanım," diye çıkıştı. "Küplere binecek." Evet, gerçekten de babaları çok kızdı. Ama yine de Senten Courtney kadar kızmadı. Anlaşıldığına göre Şasa'nın 4 kaburgasıyla bir köprücük kemiği kırılmıştı. İkinci turda takımın Arjantin'e yenilmesini ölene kadar hep kendi yokluğuna verdi. David'in yaraları onunkine oranla hafifti, burkulma ve sıyrıklardan ibaretti. Senten sonunda, "Neyse fazla ciddi değil," diye kabul etti. Hiç değilse basına falan yansıyacak bir şey değil. Ama yanılmıştı. Kranzler kahvehanesindekilerden biri Reuters Ajansı'nın Güney Afrika muhabiriydi. Yazdığı yazı Güney Afrika Jewish Times Yahudi gazetesinde yayınlandı. Şasa Courtney'in Yahudi arkadaşını, bronz madalyalı koşucuyu korumakta gösterdiği kahramanlığa özellikle ağırlık verildi. Şasa ülkesine döndüğünde kendini küçük çapta bir şöhret olmuş buldu. Zion Dostları Derneği'nde bir öğle yemeği konuşması yapmak üzere hem Şasa hem de David davet edildiler. "Beklenmeyen olaylar kanunu," dedi Blaine Senten'e. "Kaç Yahudi seçmen vardır bu ülkede dersin?" Blaine gülmeye başladı. "Sen iflah olmazsın sevgilim," dedi. Boks karşılaşmalarının yapıldığı salon hınca hınç doluydu. Soyunma odasından çıkan koridorların iki yanına kahverengi üniformalı fırtına birlikleri sıralanmıştı. Bu şeref muhafızları sporculara ringe kadar eşlik ediyordu. Ring kenarındaki yerlerine otururlarken Albay Bolt, Heidi Kramer'e "Onlar gerekli olur diye düşündük," diyordu. Dört hakeme doğru anlamlı anlamlı başını salladı. Hepsi de Almandı. Hepsi de parti üyesiydi. Bunu böyle ayarlamak Albay Bolt'u epey uğraştırmıştı. Ringe ilk çıkan Manfred Delarey oldu. Yeşil ipekli şort, yeşil ceylan amblemli yelek giymişti. Saçları yeni kesilmiş, altın rengiydi. Ring kenarındaki yerleri çabucak süzdü, iki yumruğunu havada kenetleyip seyircileri selamladı, onlar da onu alkışladılar. Alman spor seyircileri onu kendi kahramanları olarak kabul etmişlerdi. Bu gece Manfred, beyaz ve üstün ırkın şampiyonu olarak çıkıyordu ringe. Heidi Kramer'i hemen gördü, nerede oturacağını biliyordu ama ona gülümsemedi. O da ona ciddi bir yüzle bakıyordu. Manfred, onun oradaki varlığından kendi vücuduna bir güç dolduğunu hissetti, bakışlarının yönünü değiştirdi, kaşları çatıldı. O kadın buradaydı, Senten'i hep o kadın olarak düşünüyordu. Kendi sevgili Heidi'sinden üç koltuk ilerideydi. Gür siyah saçlarını kimseninkiyle karıştırmaya olanak yoktu. Sarı ipekler giymiş, elmaslar takmıştı. Zarif ve gururluydu. Manfred ondan öyle nefret ediyordu ki tadını ağzında hissettiriyordu o nefretin. "Ne diye hep geliyor, beni kovalıyor?" diye merak etti. Daha önceki maçlarına da sık sık gelmişti. Yanında hep o uzun boylu, küstah adam vardı. İri burunlu, iri kulaklı biri. Senten onu kara gözlerinde o esrarlı ifadeyle seyrediyordu. O bakışları iyi tanımıştı artık Manfred. Başını kasıtlı bir hareketle çevirdi. Bu hareketiyle nefretini vurgulamak istedi. Rakibi Cyril Lomax'ın ringe tırmanışını seyretti. Amerikalı sağlam kaslı, sütlü çikolata rengindeydi ama o güzel baş biçimi sapına kadar Afrikalıydı. Ashanti prenslerinin antik tunç heykellerine benziyordu. "Bu seferki en berbatı," diye uyarmıştı Trump amca Manfred'i. "Onu yenebilirsen herkesi yenersin." Hakem onları ringin ortasına çağırıp tanıttı. Halk Manfred'i alkışladı. Kendini güçlü ve yenilmez hissederek köşesine döndü. Trump amca onun yanaklarına, kaşlarına vazelin sürdü, kırmızı lastik dişliği ağzına soktu, omzuna bir tokat attı, kulağına fısıldadı. "Mamba kadar hızlı, Rattel kadar cesur." Manfred başını salladı, dişliği çiğnedi, gong sesini duyunca ortaya, ışıkların altına adımını attı. Amerikalı da kara bir panter gibi onu karşılamaya geldi. Denk dövüşüyorlardı, yakın dövüştü yaptıkları. Vuruşları sert, eziciydi. Birbirlerinin niyetini, açığını yoklamaya çalışıyorlardı. İkisi de düşmanlık dolu, hızlı ve tehlikeliydi. Gong sesi roundları sayıp duruyordu. 5, 6, 7. Manfred ömründe bu kadar uzun dövüşmek zorunda kalmamıştı. Zaferlerini hep pek hızlı kazanırdı. Bereket versin, Trump amcanın amansız antrenmanları dayanıklılığını artırmıştı. Kendini hala güçlü ve yenilmez hissediyordu. Yakında bir şeyler olacağını biliyor, bekliyordu. Amerikalı yorulmaya başlamıştı. Yumruklarında pek o eski hız yoktu. Bir hata yapmak zorundaydı. Manfred bekledi. Amerikalının kanını, görme isteğini gemlemeye çalıştı. Fırsat 7. round'un ortalarında geldi. Amerikalı o tıslayan sollarından birini savurdu. Manfred görmekten çok hissederek kafasını geri çekip çenesini kastı, yumruk yanağını sıyırdı ama boşa gitti. Manfred dengesini buldu, hazırdı. Sağ kolu yukarıdaydı. Yumruk çekiç gibi indi. Amerikalı onu karşılamakta bir saniyenin %1'i kadar geç kaldı. 7 uzun round yormuştu onu. Sağa açıktı. Manfred o açığı göremiyordu. Çok ufaktı çünkü. Çok da kısa süreliydi. Ama içgüdüleri rehber oldu ona. Kolunu, tecrübesi yönlendirdi. Açıklığın nerede olduğunu Amerikalının omuzlarını tutuş biçimine bakarak anlayabildi. Bilinçli kararı bekleyemeyecek kadar hızlıydı. O daha kararını verdiğini bilemeden yumruk fırlamıştı. İkili bitirme yumruğu değil, tek bir yumruk. Kesin, geri alınamaz, iş bitirici. Amerikalının gardını yardı, yumruğu onun esmer başının yan tarafına inerken Manfred'in dişleri birbirine çarptı. Nesi varsa bu yumruğa koymuştu. Çalışmalarını, kuvvetini, cesaretini, yüreğini yumruk yerine temiz ve sağlam indi. Birden sağ elinin kemiklerinin kırıldığını hissetti. Kuru dallar gibi çatırdadı eklemleri ama acının arasında işin bittiğini biliyordu. Kazandığını biliyordu. Bakışları netleşti. Amerikalıyı ayaklarının dibinde görmeye hazırlandı ama kalbi durur gibi oldu. Cyrus Lomax hala ayaktaydı. Acısı büyüktü. Sendeliyor, gözleri bulanık bakıyor. Belki de görmüyordu onu. Hala ayaktaydı. Gebert onu diye uluyordu kalabalık. Öldür onu. Manfred bu işin kolay olacağının bilincindeydi. Sağla bir tane daha. Tamam. Çünkü Amerikalı ayakta baygındı. Bir tek sağ daha. Ama yoktu sağ artık. Sağ eli gitmişti. Amerikalı sarhoş gibi sallanıyor, iplere çarpıyor, dizleri bükülüyordu. Sonra tüm gücünü toplayıp diriliyordu yeniden. Sol el. Manfred tüm gücünü topladı. Onu solumla bitirmeliyim. Kendi acısına aldırmadan onun peşine düştü. Solunu kafaya savurdu ama Amerikalı yarı bilinçsiz bir dalışla onu savuşturdu. İki kolunu Manfred'in omuzlarına sarıp asıldı. Boğulan bir adam gibi sarıldı ona. Manfred onu silkip atmaya uğraştı. Kalabalık deliye dönmüştü. Hakem "Break, break!" diye haykırıyordu ama Amerikalı uzun süre asılı kalmayı bildi. Hakem onları ayırdığında Cyrus Lomax'ın gözleri netleşmişti. Manfred'in çabaları karşısında geriliyordu. O sırada gong çaldı. "Ne oldu Manny?" Trump amca onu yakaladı, köşesine götürdü. "Yenmiştin onu, ne oldu?" "Sağım," dedi Manfred acıyla. Trump amca eline dokundu, bileğin hemen yukarısına. Manfred bağırdı. Bilek şişmeye başlamıştı bile. Onların bakışları altında şişlik kola da yayıldı. "Havluyu atıyorum," dedi Trump amca. "O elle dövüşemezsin." Manfred, "Hayır," diye hırladı ona. Gözleri öfkeliydi. Sarı sarı parlıyordu. Karşı köşede Amerikalıya soğuk kompres yapıyorlar, yanaklarına tokatlar atıyorlar, ona cesaret vermeye çalışıyorlardı. Gong tekrar çaldı. Manfred ringe çıktığında rakibinin gözlerinde yepyeni bir güç görerek bozuldu. Amerikalı koordinasyonlu hareket etmeye başlamıştı. Hala korkuyor, geri çekiliyor, Manfred'in saldırısını bekliyordu ama her dakika gücü artmaktaydı. Belli ki Manfred'in sağ elini kullanmamasına şaşıyordu. Birden anladığı gözlerinden okundu. Tekrar kenetlendiklerinde Manfred'in kulağına "Bitti işin," diye fısıldadı. "Sağın yok, yiyeceğim seni artık." Yumrukları can yakmaya başladı. Manfred geri kaçar oldu. Sol gözü kapanıyordu. Ağzında kanının tuzlu ve bakırsı tadını hissetmeye başlamıştı. Amerikalı sıkı bir sol vurdu. Manfred içgüdüsel olarak sağıyla gard aldı, yumruğu eldivenine yedi. Duyduğu acı öyle müthiş oldu ki gözleri karardı, dünya ayağının altından kaydı. Bir dahaki sefere blokeyi sağıyla yapmaya korkunca bu sefer Amerikalı'nın yumruğunu yaralı gözüne yedi. Şişliği öbür gözüyle bile görünüyordu artık. Gong çaldı, yerlerine döndüler. "İki round daha," diye fısıldadı Trump amca kulağına. Şiş göze soğuk kompres yapıyordu. "Dayanabilecek misin Manny?" Manfred başını evet anlamında salladı. Gong çalınca dokuzuncu rounda çıktı. Amerikalı hevesle ona doğru geliyordu. Fazla hevesliydi. Sağ elini indirmiş, büyük yumruğu vurmaya hazırlanıyordu. Manfred ondan önce davrandı, solunu hızla savurdu. Lomax ayakları üzerinde sallandı. Sağını kullanabilse Manfred onu yine alt ederdi. O yumruğu, kroşeler izlese kimse dayanamazdı karşısında ama eli işe yaramayacak durumdaydı. Lomax çekildi, kendini topladı, tekrar yaklaştı. Manfred'in gözleri üzerinde çalışıyordu, yarmaya uğraşıyordu deriyi. Round'un son yumruğunda onu da başardı. O kocaman mor torbayı patlattı. Manfred'in suratına kanlar boşaldı, göğsüne aktı. Hakem onları durdurup yarayı inceleyemeden gong çaldı. Manfred sendeleyerek köşesine döndü. Tromp amca onu karşıladı. "Bitiriyorum," dedi yaraya bakınca. "Böyle dövüşemezsin, gözünü kaybedebilirsin." Manfred tısladı. "Şimdi kesersen seni asla bağışlamam." Sesi alçaktı ama gözlerindeki sarı ışıklar Tromp Bierman'a işin ciddi olduğunu anlatmaya yetti. Yaşlı adam homurdandı. Yarayı temizledi, ilaç sürdü. Hakem de gelip göze baktı, Manfred'in yüzünü ışığa çevirdi. "Devam edebilecek misin?" diye sordu alçak sesle. "Halkımız ve Führerimiz için," diyerek karşılık verdi Manfred yavaşça. Hakem başını salladı. "Cesur adamsın," dedi. Devam işareti verdi. Son round sonu gelmez bir ızdıraptı. Amerikalı'nın yumrukları Manfred'in vücuduna balyoz gibi indi. Çürük üstüne çürük oluştu derisinde. Her biri Manfred'i biraz daha tüketti, savunma gücünü biraz daha azalttı. Soluk almak bile işkenceydi. Yaralı kaslarını zorlaması gerekiyordu onun içinde. Ciğerlerindeki yumuşak dokular yanıyordu. Sağ elinin ve kolunun acısı her yeni acıyla birlikte yeniden canlanıyor, tek gözünü karanlıklar bürüyor, yaklaşan yumrukları göremiyordu. Kulaklarında çınlıyordu acılar. Ama hala ayaktaydı. Lomax onu dövdü, dövdü, suratını çiğ ete çevirdi. Manfred yine de ayakta kaldı. Halk çileden çıkmıştı. Kana susamışlıkları acımaya dönüştü. Sonra da dehşete dönüştü. Hakeme bu katliamı bitirmesi için bağırıyorlardı. Manfred hala ayaktaydı. Soluyla yumruk atmak için acıklı çabalar harcıyor, karşı yumrukları yüzüne, vücuduna yiyordu. Sonunda iş işten geçtikten sonra gongun sesi duyuldu. Manfred Delarey hala ayaktaydı. Ringin ortasında durmuş, sağa sola sallanıyor, göremiyor, hissedemiyor, köşesine nasıl gideceğini bulamıyordu. Tromp amca koşup geldi, onu şefkatle kucakladı, ağlıyordu Tromp amca. Yanaklarından kara sakalına yaşlar akarak Manfred'i köşesine götürdü. "Benim zavallı manim," diye fısıldadı. "İzin vermemeliydim, durdurmalıydım." Karşı köşede Cyrus Lomax'ın çevresini kutlayıcılar sarmıştı. Gülüyor, sırtına şaplaklar atıyorlardı. Lomax küçük bir zafer dansı yaptı, hakemlerin o zaferi onaylamasını bekledi. Mahvettiği adama da kaçamak bakışlarla bakıyordu orada. Duyuru yapılır yapılmaz ona gidecek, onu cesaretinden ötürü kutlayacaktı. "Achtung, Achtung!" Hakem jürinin katlarını bir eline, mikrofonu öbür eline almıştı. Sesi operörlerde gümbür gümbür ötüyordu. "Bayanlar, baylar, olimpiyat altın madalyasının sahibi, Güney Afrikalı Manfred Delarey." Korkunç bir sessizlik oldu. Manfred'in kalbinin üç vuruşu boyunca da devam etti. Arkasından bir itiraz uğultusu yükseldi. Arttı, çığlıklar, bağırtılar koptu. Yuh sesleri, ayak vurmalar başladı. Cyrus Lomax deliler gibi sağa sola koşuyor, ipleri sallıyor, hakem kuruluna bağırıyordu. Yüzlerce seyirci ringe tırmanma çabasındaydı. Bu kararı herkes protesto etmek istiyordu. Albay Bolt, arka holün kapısında duran birine başını salladı, kahverengi gömlekli fırtına birlikleri hızla salona dalıp ringi kuşattılar. Öfkeli kalabalığı geri püskürttüler. Manfred çabucak koridordan içeriye götürüldü. Operlörde hakem kararı haklı göstermeye çalışıyordu. Hakem Kreiser 5 raundu Dölere'ye, 1 raundu berabere, 4 raundu Lomax'a verdi. Ama artık onu dinleyen yoktu. Halkın gürültüsü neredeyse operlörün sesini bile bastırıyordu. Ayrım sonu.